Ayrım yer mi ne o Türkiye'nin panzehri hafızadır. Mustafa Hoş, sayfa 193. IŞİD petrolü ve Türkiye iddiaları. 16 Kasım 2015'te G20 zirvesine Putin'in IŞİD'i finanse eden kişi ve ülkeler var. Bu ülkelerin bazıları da G20 üyesi. IŞİD'i destekleyen ülkelere kaçak petrol sevkiyatı yapan 4-5 kilometre uzunluğunda tır kuyrukları oluştu. Bunların uydudan, uçaktan çekilmiş fotoğrafları, mevkidaşlarımla paylaştığım sözleri damga vurdu. Bu konuşmadan sonra Türkiye IŞİD petrolü iddiaları da arttı, o iddiaları ve tartışmaları görelim. Eylül 2014'te ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Ankara'da yaptığı temaslarda IŞİD petrol ticaretinde Türkiye'deki yerel tüccarların rol almasını gündeme getirdi. Hürriyet gazetesine konuşan bir ABD'linin sözleri Putin'in açıklamasına benziyordu. Türkiye'yi de IŞİD'in finansal desteğinin kesilmesindeki işbirliğimiz devam ediyor. Petrol ticareti bunun en önemli kısımlarından biri. Ticaret havadan görülebilecek biçimde tankerlerle yapılıyor. Bu tankerler şimdiye kadar hava operasyonlarında hedef olmadı ama bu bir seçenek. The Guardian Temmuz ayında Martin Chulov imzalı haberde Türkiye'nin son 2 yıldır IŞİD ile petrol ticareti içinde olduğu öne sürüldü. Temmuz 2015'te Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker'in köşesinde İngiliz The Observer gazetesinde Türkiye'nin IŞİD'e yasa dışı petrol ticareti konusunda kolaylık sağladığına ilişkin belgelerin ABD'nin elinde olduğu iddiası olan bir makale yer aldı. Makalede IŞİD'in en büyük gelir kaynaklarından biri olan petrol ticaretinde Türkiye'nin en önemli alıcı olduğu iddiası yer alıyordu. Şubat ayında ise OECD bünyesindeki kara para aklamayla mücadele grubu FATF'nin hazırladığı bir raporda IŞİD petrolüne ilişkin önemli bilgiler vardı. IŞİD, Irak ve Suriye'de ele geçirdiği petrol kuyularında günde 50 bin varil petrol üretimi yapıyor. Petrol kuyusu yakınında aracılardan varilini 25-30 dolara aldığı petrolü biraz uzaktaki marketlere ve diğer tüketicilere rafineri derecesine göre 60 ile 100 dolara satıyor. IŞİD'in petrol sahalarını ele geçirmesinin ardından Irak ve Türkiye sınırında 7 Türk vilayetinde saptanan kaçak petrol 2014 yazı itibariyle 20 milyon litreye ulaştı. 2013 yılında Türkiye'de saptanan 73 milyon litre kaçak petrol, 2014 yılında 79 milyon 238 bin litreye ulaştı. 2012'de 4000 civarında olan petrol kaçakçılığı sayısı ise 10 bine yükseldi. New York Times gazetesinde birinci sayfadan yayınlanan haberde Obama yönetiminin IŞİD'in milyonlarca dolarlık petrol gelirini kesmek için çalıştığını ama çoğu kara borsa piyasada satılan bu petrol için müttefiği Türkiye'nin ikna edilemediğini yazdı. Yönetimin bu konuda Türkiye'yi açıkça eleştirmekten kaçındığını ama perde arkasında görüşmelerin sürdüğünü belirten gazeteye konuşan bir yönetim yetkilisi şunları söyledi. Yabancı savaşçı akışının durdurulması, sınır güvenliği ve IŞİD'in para kaynaklarının kurutulması stratejimizin en önemli maddelerinden biri. Önümüzdeki günlerde bu çabalar çerçevesinde Türkiye ve bölgedeki diğer ortaklarımızla yakından çalışmaya devam edeceğiz. Amerikalı yetkili David L. Phillips ise şunları söylüyor. Buna göz yumuyorlar çünkü düşük fiyatlı kaçak petrolden kazanç sağlıyorlar. Bundan çıkar sağlayan kayda değer sayıda Türk ve hatta devlet adamı olduğundan eminim. IŞİD, Barzani ve iş adamları çetesi. CHP eski milletvekili Mehmet Ali Edipoğlu'nun açıklamaları daha da çarpıcı. Petrol yataklarını ellerinde tutuyor IŞİD ve Barzani'ye yakın bir takım isimlerle birlikte bazı Türk iş adamlarının da içinde olduğu bir çete diyelim. Birlikte bunları pazarlıyorlar. Bunu ben zamanında gündeme getirdim. BM Güvenlik Konseyi'ne rapor da edildi. Hatta bu konuda BM Güvenlik Konseyi'nin soruşturmaları olduğunu da biliyorum. IŞİD o petrolü çıkarıyor. Kerkük'te Barzani'ye yakın bazı iş adamları aracılığıyla oradan da Türkiye üzerinden dağıtılıyor. Geçen senelerde yaptığım bir araştırmada yılda 800 milyon dolar, daha sonra bunun 1-2 milyar dolara ulaştığı iddiaları var. Financial Times gazetesi Suriye ve Irak'ta toplamı İngiltere genişliğindeki bir toprak parçasına hükmeden IŞİD'e karşı bir yıldır uluslararası koalisyon tarafından düzenlenen hava saldırılarının örgütün gelirlerini fazla etkilemediğini yazdı. Aynı haberde IŞİD'in denetim altında tuttuğu bölgelerde günde 35 bin varilden daha çok petrol üretip kasasına günde 2 milyon ve yılda ise yarım milyar dolara yakın para koyduğu bilgisinin de altı çizildi. Ve haberdeki en önemli bilgi IŞİD petrolünün tırlar ile taşındığı ve kaçak petrolün Türkiye'de pazarladığı iddiasıydı. Hazinenin Savaşı. Yeni Finansal Savaş Çağının Zincirinden Boşanışı isimli kitabın yazarı, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi Başdanışmanı Juan Zarate'nin tespitleri de önemli. IŞİD'i zayıflatma ve yok etme çabaları için büyük bir tehlike teşkil eden bir düş kırıklığı bu. Türkiye bu koalisyonda birçok anlamda tehlikeli bir kart ve önemli bir NATO müttefiki. Ancak IŞİD'e gelir, mücahit ve destek akışını kesme niyeti ve yetisi konusunda net değil. Irak Enerji Enstitüsü'nün yöneticisi Luay El Hatib, Iraklı IŞİD kontrolündeki topraklarda şu anda günde 25 ila 40 bin varil petrol elde edildiğini ve kara borsada bu petrolün değerinin 1.2 milyon dolar olduğunu belirtiyor ve ekliyor. Bu kaçak ticaretin kilit geçiş noktası Türkiye'nin Güney Koridoru. Türkiye bu kara ekonominin parçası haline geliyor. Gazeteci Tolga Tanış'ın Potus ve Beyefendi kitabında yer alan belgelere dayalı iddialara göre Power Trans şirketi 2011'de Kürt bölgesindeki petrolü taşıma işini üstlendi. Power Trans'ın ve saklanan uluslararası ortaklarının peşine düşen Tanış, Erdoğan'ın damadı Çalık Holding'in o dönemki CEO'su Berat Albayrak'ın da dahil olduğu ilişkileri yazdı. Gümrük mevzuatına göre transit sevkiyat yapan firmaların taşınan hap petrolü Türkiye'ye bırakması yasak. Ancak Power Trans sevkiyatları boşaltım kontrollerinde çok sayıda tankerde ham petrol yerine su çıkıyor. Çünkü Habur sınır kapısından petrol yüklü giren tankerler yolda boşaltılıp yerine su dolduruluyor. Rusya ile yaşanan uçak krizi Erdoğan'ın özür mektubu ile bitirildi. Bu krizin bitirilmesinde siyasi ve ekonomik çıkarlar yanında Rusya'nın IŞİD petrolü iddiaları da vardı. Aynı zamanda da Türkiye'nin IŞİD ve diğer siyasal İslamcı örgütlere yardım ettiği iddiaları. Nisan 2016'da Rusya'nın BM daimi temsilcisi Vitali Çurkin, Türkiye'nin Suriye'de IŞİD'in kontrolü altında bulunan bölgelere yasa dışı yollardan silah ve mühimmat gönderdiğine ilişkin belgeleri BM Güvenlik Konseyi'ne sundu. O dosyada şunlar vardı. Kasım 2015'ten Ocak 2016'nın sonuna kadarki dönemde Suriye'deki şeriatçı örgütlere silah ve mühimmat gönderildi. MİT aracılığı ile IŞİD ve diğer şeriatçı örgütlere kaynak aktarıldı. Reyhanlı, Azez, Kamışlı ve Cerablus'taki sınır hattı üzerinden Suriye'deki teröristlere 2 milyon dolarlık kimyasal madde gönderildi. Rusya 2015 yılında, yani uçak krizinin en sıcak anlarında Suriye'den Türkiye'ye IŞİD petrolünü taşıyan tırlara ait olduğunu öne sürdüğü uydu görüntülerini yayınlamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın briefinginde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve oğlu başta olmak üzere ailesi IŞİD'le petrol ticaretiyle doğrudan bağlantılı olmakla Suriye'nin zenginliğini çalmakla suçlandı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoli Antonov, Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan çalınan petrolün en büyük alıcısı olduğunu açıklamıştı. Antonov, elimizdeki bilgilere göre ülkenin en üst düzey siyasi liderliği Erdoğan ve ailesi bu suç faaliyetine karışmış durumda demişti. Hakaret edenler, koalisyonlar. Tayyip Erdoğan öfkesi ve nefreti yüksek bir siyasetçidir. Kendisine yapılan hiçbir şeyi unutmaz. Adalet Bakanlığı verileriyle Erdoğan'ın nefret ve öfkesini inceleyelim. Erdoğan döneminde Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tam 17.406 dava açıldı. Abdullah Gül'ün döneminde 848, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde 158, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde ise 163 dava açılmıştı. 1986 ile 2018 yılları arasında açılan davaların %91'inin Erdoğan döneminde açıldığı görülüyor. Rakamlar öfke ve nefreti gösteriyor. Yani Erdoğan affetmez. Acaba öyle mi? Aslında hiç de öyle değil. Erdoğan var olan koşullara uyum sağlama becerisi çok yüksek bir siyasetçidir. Değişen koşullar ve durumlar neyse anında ona göre pozisyon alır. Benim Big Boss kitabında ana tema yaptığım Erdoğan iyi oyuncudur sözlerini böyle de okumak gerekiyor. Değişen durum ve koşullara uyum sağlama becerisini ilmi siyaset, makyavelizm, oportunizm gibi kavramlarla kıyaslamak da çok doğruyu göstermez. Bir gün gerekirse papaz elbisesi giyerim der, sonra son ihvancı gibi davranır. Erdoğan'ın önce ak sonra kara dediği binlerce örnek vardır. Bunu siyasette de yapar. Tabii çıkarına gelmesi koşuluyla. Siyasi bir çıkarı yok ise ona bir şey diyenin vay haline. Mesela Devlet Bahçeli. Şimdi Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutan yegane güç. O olmazsa düşecek ya da yeniden Kürtlere sarılacak. Bahçeli Erdoğan için değişik tarihlerde ne demişti onları görelim. Bahçeli, Erdoğan PKK kadar tehdittir. Erdoğan ve AKP milli güvenliğimiz için en az PKK kadar tehdittir. Adaletin boğazına çöküp rüşvetçileri, hırsızları, haram kervanına hevesle katılanları kollayandan, ayakkabı kutularına, yatak odalarına milyon dolarları saklayan ahlaksızları serbest bırakandan. Allah için aykırınız, Cumhurbaşkanı olur mu? Kara paracı ve altın kaçakçısı şarlatana hayırsever, kutucu bankacıya saf, havuzcu iş adamlarına Türkiye'nin gururu, hırsızlığın peşine düşenleri de hain olarak damgalayandan her şey olur da bir tek Cumhurbaşkanı olmayacaktır. Aday Erdoğan sırtında 17-25'in kamburuyla Çankaya yokuşunu çıkamayacak. 10 Ağustos'ta nefes yetmezliğinden kaybetmeye mahkum olacaktır. Her gün bize sövüyor, her gün yalan söylüyor. Peki kimdir bu gafil? Kendisine Cumhurbaşkanı diyen Erdoğan. Behey densiz, behey kanun tanımaz, ahlak bilmez. Sen Cumhurbaşkanısın, sen devletin başsın. Ne geziyorsun meydanlarda? Bizimle ne uğraşıyorsun? Biz zalim Esad'a çok şükür kardeşim demedik. Ailecek tatile çıkmadık. Hele hele Kandil'in yolunu hiç bilmedik. Kandil'in tavizsiz havarisi, Ermeni hısmı, Türklüğün yaşayan düşmanısın. Erdoğan layık olmadığı makamın ağırlığı altında ezilmiş, siyasi tarafgirlikle açılış kılıfı altında düzenlediği mitinglerle Cumhurbaşkanlığını mahvetmiştir. Bu şahıs her gün fitne saçmaktadır. Erdoğan israf, itham, inkar ve iftiradır. Sayın Erdoğan, şimdi kulaklarını aç ve Elazığ'dan bizi dinle. Artık iyice anlaşılıyor ki sende şeref ve mertlik işportaya düşmüş, hurdaya çıkmış. Kariyer ve tek adam olma hevesi o makamı ucuzlatmıştır. AKP'ye oy dilenip 400 milletvekili çıkararak kendi hayalini gerçekleştirmek istemiştir. Kaçak sarayında oturup anayasayı delik deşik etmiştir. Başkanlık Türkiye'nin kuruluş felsefesine tamamen ters bir sistemdir. Erdoğan milli kimliği yedi. Dur demezsek devleti de yiyecek. Hukuk mu, kanun mu derseniz hukuk derim diyen Erdoğan, hukuk önünde iki büklüm duracağın günler gelecektir.
Yani yenilir, yutulur sözler değil, kavgada bile söylenmez. Ama şimdi Cumhur İttifakı'nın iki ayağı konumundalar. Bahçeli, MC dönemleri dahil ilk kez MHP'yi kadro ve devlete hakim olma anlamında bu kadar güçlü kıldı.
MHP devletle olmayı, onun içinde güç göstermeyi seven bir teşkilattır. Tarihinde hem iktidar olmadan hem de bu kadar devletin her aşamasına, yani kadroya, ranta hakim oldukları bir dönem olmadı. Bu laflardan sonra neden Erdoğan'la beraber sorusunun yanıtlarından biri bu. Bahçeli Erdoğan ile ortaklık kurduğu andan itibaren bir bildiği var, devlet bey oyun kurucudur sözleri de kulislerde hep söyleniyor. Birçok komplo teorisi de dolaşıyor. Ama kitabı yazdığım 2020'nin Mayıs ayına kadar gizli ajandası var diyenler yanıldı. Hayır, var diyenler ne kadar haklı yaşayıp göreceğiz. Sadece Devlet Bahçeli mi? Mesela Süleyman Soylu. DP saflarında politika yaparken Erdoğan'a ağzına geleni söylüyordu. Ne mi diyordu? Süleyman Soylu, paçalarından yolsuzluk akıyor. 20 Nisan 2008. Bu ülkenin herkese çatan ve kaos yaratan bir başbakanı var ki, akşam evine gittiğinde karısına ve çocuklarına boynu bükük kalan esnafın, çiftçinin yerine kendini koymuyor. Kendisi evindekilerin yüzüne nasıl bakıyor? AKP iktidarından önce işsizlik %6'ydı. Bugün 11.3'e çıktı. Başbakan at üstünde durmayı nasıl beceremediyse, ülke yönetmeyi de aynı şekilde beceremedi. 10 Aralık 2008, 29 Mart yerel seçimlerinde halk AKP hükümetine sarı, DP ise kırmızı kart gösterecek. AKP hükümeti yanlış ekonomi politikası sonucu bayramları da millete zehir etti. İnsanlarımız gülmeyi unuttu. Beceriksizlik ve yetersizlikle Türkiye'yi krizle karşı karşıya bıraktılar. Paçalarından yolsuzluk akıyor. Türkiye'de ihale ve yandaş belediyeciliği yapılmaktadır. 31 Aralık 2008. Çeviriyorsun boş geliyor, bir daha çeviriyorsun pas geliyor. Günlerdir Filistin'de Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı acılar ciğerimize saplandı. Sen Olmert'le görüşüyorsun, ertesi gün bu katliamlar oluyor. Eğer Kırat iktidarda olsaydı gök kubbe bu katliamı yapanların başına yıkılırdı. Önce çıktın arabulucuyum dedin. Şimdi bölgedeki Müslüman ülkelerin kalbini almakla görevlendirildin. Ey Recep Tayyip Erdoğan, boyun eğdin, emir eri oldun, milletin ümitlerini boşa çıkardın. Boyan döküldü Tayyip Erdoğan. 25 Şubat 2009. Yolsuzluklarla mücadele edeceğim diyen hükümet Türkiye'yi yolsuzluk çukuru içine batırdı. Tüyü bitmemişin hakkını yedirmeyeceğim dediler. Her gün tüyü bitmemiş yetimin üzerinden siyaset yapıyorlar. Bu ülkeyi rant ülkesi yapmayacağım dedi Sayın Başbakan. Rantın babasını getirdi. Bunlar yarım doktor, yarım hoca. 14 Mart 2009. Seçim sürecinde Türkiye'de çok manidar işler oluyor. AKP mensupları uzun zamandır genel başkanları ve başbakanlarını, başbakan da kendisini padişah olarak görmek istiyor. Ülkemizde sadaka kültürü var. Türkiye'de 3 kişiden biri fukaralık sınırının altındadır. Eleştirilmesi gerekenler insanları bu duruma düşüren hükümettir. Süleyman Soylu ağzına geleni söylüyordu. Sonra 7 Haziran öncesi dedi ki, Allah şahittir ki bütün bedenim kan gölüne dönse de Erdoğan'dan ayrılmayacağım. Şimdi İçişleri Bakanı. Bundan kurtulmuş Adaletsiz Kalkınma Partisi. Başka bir isme daha mercek tutalım. Numan Kurtulmuş, fazilet ve değişen ismiyle Saadet Partisi'nde üst düzey görev yapmış bir isimdi. Erdoğan'ın milli görüş gömleğini çıkardım dediği dönemlerde o milli görüş gömleği giyiyordu. Has Parti'yi kurdu ve başına geçti. Erdoğan ve AKP için en büyük sıkıntımız aramızdaki gizli ve sinsi AKP'lilerdir diyordu. Başka neler demiş onları da görelim. 2023'te bu vizyonları tutarsa başbakanın, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın, Uganda Cumhurbaşkanı'na one minute dediğini duyacağız. 2023'te zenginlerin yaşadığı sitelerin etrafında dilenen yoksullara polisin biber gazıyla müdahale ettiği haberlerini okuyacağız. 2023'te her öğrencinin başında 10 polisle birlikte üniversite sınavlarının yapıldığına şahit olacağız.
Adalet ve Kalkınma Partisi biz Türkiye'de kalkınmayı sağladık diyor ya. Onların adını Adaletsiz Kalkınma Partisi diyelim ve bundan sonra öyle kullanalım.
2023'te Başbakan'ın yani Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukluk arkadaşı, askerlik arkadaşı, mahalleden arkadaşı, belediyeden arkadaşı ve şoförlerinden başka hiç kimsenin milletvekili olmadığını göreceğiz. İsrail en büyük zaferini AKP sayesinde kazandı. Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda İsrail'in nükleer kapasitesi var mı yok mu oylamasında Türk delegasyonu çekimser kaldı. Geçtiğimiz sene 2010 Mayıs'ında da Türkiye İsrail'in OECD üyeliğini onayladı. Veto ettiğimiz takdirde üye olması mümkün değildi. Daha önce birçok ülke veto etmişti. Otel lobisinde değil, Birleşmiş Milletler'de. OECD salonlarında one minute demek marifettir. Sayın Başbakan'ın kalbi Ali diyor, dili Muaviye söylüyor. Tayyip Erdoğan dediğim gibi değişen şartlar ve koşullar olunca kendisine söylenen ağır sözleri bile unutuyordu. Yeter ki iktidar elden gitmesin. Tayyip Erdoğan için söylenen bu yenilir yutulur olmayan sözler geride kaldı. Şimdi kol kola başkalarına aynı hakaretleri ediyorlar. Tayyip Erdoğan övgüyü seven bir siyasetçi. Ama ölçü o kadar çok kaçtı ki. Peygamber diyen bile çıktı. O sözleri de görelim. Gerçi okurken kelimelerin bile kızardığını göreceksiniz. Ama bu sözler karşısında bir estağfurullah bile denilmedi.
20. ayrımın sonu. Sayfa 201.